Ayrım 13.
İzak, neden dedi, bırakmayı mı düşünüyorsun yoksa? Brede, vallahi pek iyi bilmiyorum dedi. Daha pek karar vermedim, beni yine köyden istiyorlar da. İzak, kim istiyor diye sordu. Oo, hepsi. Bucak müdürü beni gene yardımcısı olarak istiyor. Hekim arabacısı olarak. Papazın karısı da kaç kez söyledi. Bir yardımı dokunması için beni arıyormuş. Arada bu kadar yol olmasaymış. Tepede sattığın topraktan ne haber İzak? Dedikleri kadar para aldın mı? İzak, yalan değil dedi. Peki ama Geisler ne yapacakmış bu toprağa? Durup duruyor işte orada. Tuhaf şey, yıllar geçti bir şey yapmadı. Tuhaf şeydi ya. İzak da sık sık düşünürdü bunu. Bucak müdürüne de söylemiş, Geisler'in adresini sormuştu. Mektup yazmayı düşünüyordu çünkü. Anlaşılmaz şeydi doğrusu. Bilemeyeceğim dedi. Bire de bu satış işiyle ilgilendiğini saklamadı. Aynı türden daha başka topraklar da varmış oralarda diyordu. Seninkinden de başka. Belki de bizim bilmediğimiz bir şey var bu işte. Yazık ki biz burada aptal hayvanlar gibi oturup duruyoruz. Hiçbir şeyden haberimiz yok. Bir gün ben şöyle bir çıkıp kendim bakayım diyorum. İzak, peki ama madenden falan anlar mısın sen diye sordu. Biraz anlarım. Başkaları da sordum birkaç şey. Her neyse, bir şeyler bulup çıkarmalı ortaya. Bunca kişiyi bu çiftlikle geçindiremem ben. Olacak iş değil. Senin durumun başka. Odunun var, verimli toprakların var. Burası baştan başa fundalık. İzak sert bir tavırla, fundalık da oldukça iyi topraktır dedi. Bende de öyle. Brede, evet ama ark yok dedi. Açılamıyor. Yo, açılırmış. O gün yoldan aşağı inerken İzak yeni açılmış tarlalar görmüş. İkisi aşağıdaymış, köye yakın ama bir tanesi daha yukarılarda. Bray Dablik'le Selanra arasında. Bir takım adamlar toprak işlemeye başlamışlar artık. Eskiden İzak buraya ilk geldiğinde her yer baştan başa bomboş duruyordu. Sonra bu yeni gelip yerleşen üç kişi başka bir bölgenin ahalisindendi. Kafalarında az çok akıl bulunan kimselerden görünüşe bakılırsa. Onlar borç para almakla başlamamışlardı ev yapmaya. Hayır. Bir yıl kalktılar geldiler, çapalama işlerini yaptılar, gene gittiler. Sanki ölmüş gibi ortadan kayboldular. En doğrusu da buydu. Önce kazarsın, sonra sürersin, ekersin. Şimdi İzak'ın topraklarına Axel Ström komşuydu. Bitişik komşu. Akıllı bir adamdı. Evli değildi, Helgelandlıydı. Toprağını işlemek için İzak'ın yeni tapanını ödünç almıştı. Kulübeyi ancak ertesi yıl yaptı. Oraya Maneland adını vermişti. Çünkü ay aydınlığında pek hoş bir görünüşü vardı. Hatun kişiden hiç yakını yoktu. Yazın yardımcı bulmakta da zorluk çekiyordu ama gene de işin üstesinden geliyordu, hiç merak etmeyin. Brede Olsen gibi yapmamıştı o. Önce ev yapsın da sonra çoluğunu çocuğunu alsın gelsin. Ortada onları besleyecek ne toprak ne yiyecek varken hem de. Fundalığı ark açmasını, tarla açmasını Brede Olsen ne bilir? Vaktini boşu boşuna geçirmesini bilirdi ancak Brede. Bir gün Selenra'ya geldi. Yamaçlardan yukarı vurdu. Değerli maden aramaya. Akşama geri döndü. Pek bir şey bulamamış ama bir takım belirtiler bulmuş. Öyle diyordu başını sallayarak da. Yakında gene gelecekmiş. Yamaçları iyice net arayacakmış. Ta İsveç'e doğru. Geldi de. Bu iş onu pek sarmıştı besbelli. Yalnız bu kez sözde telgraf işi için gelmiş. Kendisi öyle diyordu. Yukarılara dek çıkıp hattı gözden geçirecekmiş. O yokken çiftliğe karısıyla çocukları bakacaklarmış. Ya da kendi haline bırakacaklarmış. Brede'nin bu gelip gitmelerinden İzak artık bıkmış usanmıştı. O gelince odadan dışarı çıkıyordu. Bunun üzerine de İnger'le Brede artık konuşuyorlardı da konuşuyorlardı. Böyle uzun uzun konuşacak ne buluyorlardı ki? Brede sık sık köye inerdi. Onun için oradakilerle ilgili haberler vardı onda hep anlatılacak. İnger de o unutulmaz Trondheim yolculuğundan, orada kalışından yeni yeni anlatacak şeyler bulurdu. Oraya gittiğinden beri pek konuşkan olmuştu. Birini çekiştirmeye hazırdı. Yo, eski özü sözü bir Bön İnger değildi artık o. Kızlar, kadınlar geliyordu Selenra'ya boyuna kumaş biçtirmeye ya da uzun bir eteğe makine çektirmeye. İnger de onları çok iyi ağırlıyordu. Oline de geldi gene. Elinde değildi anlaşılan. Hem ilk yazın geldi hem güzün. Tatlı dilli, tereyağı gibi yumuşacık, baştan aşağıda yapmacık. Nasılsınız diye şöyle bir bakmaya geldim diyordu. Oğlanları da pek göreceğim geldi. Pek severim onları. Melek gibiydiler. Şimdi büyüdüler, koca oğlan oldular ama tuhaf değil mi? Küçüklüklerini hiç unutamıyorum. Onlara baktığım günleri. Bakıyorum siz gene boyuna yeni yeni yapılar kuruyorsunuz. Burayı başlı başına bir kente benzetiyorsunuz. Samanlığınıza da çan takacaksınız sanırım. Tıpkı kilisedeki gibi ha? Bir günde bir kadınla geldi. Inger onlarla çok güzel bir gün geçirdi. Çevresinde ne kadar insan olursa biçkisine, dikişine o kadar iyi çalışıyordu. Gösteriş yaparaktan, makasını sallayaraktan, ütüsünü savuraraktan. Böylece biçki dikiş öğrendiği yeri hatırlıyordu. Oradaki iş yerinde hep kalabalıktılar. Bütün bu bilgileri, sanatı nerede öğrendiğini saklamıyordu. Trondheim'de öğrenmişti hepsini. Orada, hapishanede değildi de okulda kalmıştı sanki. Dikiş dikmesini, iplik bükmesini, yazı yazmasını, kumaş boyamasını ne biliyorsa hepsini orada öğrenmişti. Orası sanki bir evmiş gibi konuşuyordu. Birçok tanıdıkları varmış orada. Müdürler, ustabaşılar, yardımcılar. Oradan dönüp buraya gelince kendini pek boşlukta bulmuş. Alıştığı yaşayıştan, toplumdan uzak kalışı pek güç gelmiş. Soğuk almış gibi haller takındığı bile oluyordu. Buranın sert havasına gelemiyormuş. Yılın her mevsiminde dışarıda çalışıyormuş. Asıl dış işler için ona bir yardımcı istermiş. Oline de, ''Aa üstüme iyilik sağlık, niye hizmetçi tutmuyorsunuz sahi?'' diyordu. ''Geçiminiz yolunda, okuma yazma biliyorsunuz, büyük güzel bir eviniz var.'' Acınma koşa gidiyordu doğrusu. Inger ev sarsılırcasına makinede dikiş dikiyor, parmağındaki yüzükte parlayıp duruyordu. Oline yanında getirdiği kadına, ''Bak görüyorsun ya.'' dedi. Yalan mıymış söylediğim, Inger'in altın yüzüğü var. Inger de parmağından yüzüğü çıkararak görmek ister misiniz dedi. Oline gene de pek inanmıyormuş gibiydi. Yüzüğü elinde evirip çevirdi. Maymunun fındığı evirip çevirmesi gibi markasına baktı. Ya dediğim gibi Inger'de yok yok. Öteki kadın yüzüğü saygıyla aldı. Boynunu bükerek gülümsedi. Inger tak istersen biraz parmağına dedi. Korkma kırılmaz. Pek tatlı, pek iyilikseverdi. Onlara Trondheim'deki büyük kiliseyi anlattı. Trondheim'deki büyük kiliseyi görmediniz siz, değil mi? Elbette, orada bulunmadınız ki siz, diye başladı. Kiliseyi öyle göklere çıkarıyordu ki, duyan da onun kendi kilisesiymiş sanırdı. Onunla öyle övünüyor, yüksekliğini, genişliğini öyle ballandıra ballandıra anlatıyordu ki, harikaymış, yedi vaiz aynı anda konuşurmuş da birbirlerini duymazlarmış. Ermiş Olaf'ın kuyusunu da görmediniz, değil mi? Tam kilisenin ortasında dipsiz bir kuyu. Biz oraya giderken yanımıza birer taş alırdık, atardık. Hiç dibe değmezdi. İki kadın da başlarını sallayaraktan dibe değmez miydi diye fısıldadılar. Inger'in bu pek hoşuna gitmişti. O kilisede bunun gibi daha binlerce şey var diye aykırdı. Birincisi o gümüş sandık var. Ermiş Olaf'ın gümüş sandığı. Ya o mermer kilise? Halis mermerden küçük bir kiliseymiş. Danimarkalılar savaşta bizden almışlar. Kadınların gitme vakti gelmişti. Oline Inger'i bir yana çekti, aldıkilere götürdü. Bütün peynirlerin orada saklandığını bilirdi, kapıyı kapadı. Inger ne var diye sordu. Oline fısıldadı. O Sanders buraya gelmekten korkuyor artık, söyledim ben ona. Inger ooo yaptı. Sana yaptığı bunca şeyden sonra korkmazsa gelsin, öyle dedim ben ona. Inger ya dedi. Peki ama ondan sonra kaç kez geldi buraya? İsterse gene gelsin, ben korkmam. Oline, yok korkmazsın ama dedi, benim de bir bildiğim var, istersen dava açarım ona. Inger, ooo yaptı. Yo nene gerek değmez. Yalnız Oline'yi kendinden yana görmekle sevinmemiş de değildi. Bu ona bir kalıp peynire patladı ama olsun. Oline ona pek içten bir sağ ol dedi. Ben bunu bilirim, bunu söylerim. Inger'in eli açıktır. Ne kin güder ne bir şeyine esirger. Yo, o Sanders'ten sen korkmuyorsun belki ama ben gene onun buraya gelmesini yasak ettim. Hiç olmazsa bir bu iyiliğim dokunsun sana. Bunun üzerine Inger dedi ki, gelirse ne kötülüğü dokunur ki? Bana bir kötülük edemez artık. Oline kulaklarını dikti. Aa, bir yolunu mu öğrendin yoksa? Inger, artık çocuğum olmayacak ki dedi. Şimdi ikisi de ödeşmişlerdi. İkisi de yalan söylüyordu. Çünkü Oline bilmiyor değildi. Lapon Sanders bir gün önce ölmüştü. Inger niye artık çocuğum olmayacak demişti. Kocasıyla dargın değildi. Kedi köpek gibi değillerdi birbirleriyle. Böyle olmaktan çok uzak. İkisinin de kendine göre bir yaşayışı vardı ama pek seyrek kavga ederlerdi. Hiçbirinde de işi uzatmazlardı. Çok yetmeden barışırlardı. Çoğu vakitte Inger gene birdenbire eskisi gibi oluverir, ahırda, tarlada pek sıkı çalışırdı. Sanki yeniden bütün sağlığını kazanmış gibi. Bu gibi durumlarda Isaac da karısına bir borçluluk duyuyormuş gibi bakardı. aklından geçenleri hemencecik söyleyen bir adam olsaydı, bu ne demek bu ha derdi. Ya da bunun gibi bir şey söylerdi. Karısının bu halini beğendiğini anlatmak için. Ama hemen konuşmaz, çok bekler. Karısını ancak neden sonra pohpohlardı. İnger de artık buna değer vermezdi elbet. Üzerinde durmazdı bile. 50'sini geçinceye dek çocuğu olurdu besbelli. Şimdi ancak 40'ına gelmişti belki. Hapiste çok şey öğrenmişti o. Kendi kendine yapmacık yapmayı da mı öğrenmişti yoksa? Cana kıymış olan daha başka kadınlarla uzun zaman bir arada kaldıktan sonra öyle bilgili, öyle okumuş olarak dönüp gelmişti ki. Belki erkeklerden de bir takım şeyler öğrenmişti. Bekçilerden, hekimlerden. Bir gün İzak'a anlattığına göre hekimlerden biri onun suçu üzerinde şöyle demiş. Çocuk öldürme niye suç olsun? Sapasağlam çocukları bile. Alt tarafı bir et parçasından ibaret. İzak pek katı yürekli bir adammış ha, öyle miydi diye sordu. İnger o mu diye haykırdı. Sonra anlattı. Bu adam kendisine karşı pek iyi davranmış. Onun ağzını kesip biçerek insana benzeten hekimi bulan da oymuş. Şimdi yüzünde ancak bir yara izi varmış. Evet, yalnız bir yara izi vardı. Güzel kadındı da kendine göre. Uzun boylu, pek şişman değil, esmer, saçları gür. Yazın çoğunlukla yalın ayak gezerdi. Eteklerini de beline toplardı. Ayak bileklerinin görünmesinden korkmazdı o. İzak pek bakardı bu bacaklara. Kim bakmazdı ki? Kavga etmezlerdi, hayır. İzak'ın kavgada ustalığı yoktu. Karısı da karşılık vermedi, şimdi eskisinden daha usta olmuştu. Birikecek, birikecekti de İzak ancak ondan sonra adam akıllı bir kavga edecekti. Ağır bir adamdı çünkü o. Sonra karısının söyledikleri onu öyle aptala çeviriyordu ki ne söyleyeceğini bilemiyordu. Kaldı ki karısını pek severdi. İyice ne tutkundu ona. Çoğu vakit karşılık vermeyi gerekli görmezdi de. İnger'in de ondan yüksünlük getirdiği yoktu. Birçok bakımlardan pek iyi bir kocaydı. Bunun için İnger de onu kendi haline bırakıyordu. Neden yüksünlük getirecekti ki? İzak hiç de küçümsenecek bir adam değildi. İnger daha kötü birine de düşebilirdi. Pek mi yıpranmıştı? Doğru, ara sıra yorgunluk belirtisi gösteriyordu ama pek üzerinde durulacak kadar değildi. Kendisi gibi o da sağlık doluydu. Boşuna harcanmamış güçle doluydu. Evliliklerinin şu güz günlerinde görevini o da en aşağı İnger kadar sevgiyle yerine getiriyordu. Yalnız halinde, tavrında öyle pek güzel, yaman bir hava yoktu, öyle değil mi? Evet, yoktu. İşte İnger'in de üstünlüğü buradaydı. Ara sıra düşünürdü. Daha ne yakışıklı erkekler görmüştü o. Bastonlu, mendilli, kolalı yakalıklı, yakışıklı beyler. Ah o kentli beyler. Onun için İzak'ın yeri neresiyse onu orada tutar, ona karşı sanki değeri olduğundan daha iyi davranıyormuş gibi bir tavır takınırdı. Köylü parçasıydı o, yabanın ayısı. İnger'in ağzı daha başlangıçta şimdiki gibi olsaydı dünyada ona varmazdı, hiç merak etmeyin. Yo, çok daha iyi birine varırdı. İzak'ın ona verdiği ev, sağladığı yaşayış neydi ki? Kendi köyünden biriyle evlenseydi keşke, hiç olmazsa komşular arasında eş dost çevresi içinde yaşardı. Böyle yaban ortasında lanetlenmiş biri gibi yaşayacağına. Onun yeri değildi artık burası. Dünyaya başka türlü bakmasını öğrenmişti o şimdi. Tuhaf şey. İnsan zamanla nasıl da her şeyi bambaşka görüyordu. İnger yeni doğan bir buzağıyı seyretmekten zevk almıyordu artık. İzak yamaçtan aşağı koca bir sepet dolusu balıkla gelirken sevinçle el çırpmıyordu. Hayır, 6 yıl daha büyük şeyler arasında yaşamıştı o. Son günlerde kocasını yemeğe çağırırken tatlı dil kullanmaz olmuştu. Yemeğin hazır, gelmiyor musun? Diyordu artık o kadar. Bu da kulağa hiç hoş gelmiyordu. İzak başlangıçta biraz şaştı. Ne biçim konuşmaydı bu böyle? Kötü, ilgisiz bir sesleniş. İster gel, ister gelme der gibi bir şey. Buna karşılık, aa bilmiyordum yemeğin hazır olduğunu diyordu. İnger, bilmen gerekirdi. Ya da güneşten anlamalıydın gibi bir şeyler söyleyince de hiç sesini çıkarmıyor, işi böylece geçiştiriyordu. Yalnız bir gün onu öyle bir ele geçirdi ki, bundan yararlanmasını da bildi. İnger ondan para çalmaya kalkmıştı. İzak hiç de cimri bir adam değildi ama para onun da elbette. Ah İnger ne olmuştu, bitmişti. Yalnız o zaman bile hiç mi hiç kabahati yokmuş. Parayı Eleseus'a verecekmiş. Kentteki sevgili oğlu gene para istiyormuş çünkü. Oradaki bütün o kibar kişiler arasında cebi delik mi dolaşacakmış? Ne de olsa ana yüreği varmış onda. Önce oğlanın babasından istemiş, bakmış ki boşuna kendisi almış. İzak daha önceden mi kuşkulanmıştı yoksa rastlantı olarak mı keşfetmişti bunu? Her neyse keşfetmişti işte. İnger birdenbire kendini iki kolun arasında kıskıvrak buldu. Ayakları yerden kesildi, sonra yere yıkıldı. Acayip korkunç bir şeydi bu, tıpkı çığ gibi. İzak'ın elleri güçsüz değildi, artık hiç de yıpranmış değildi. İnger inledi, başı arkaya gitti. Bir ürperti geçirdi, parayı geri verdi. O zaman bile İzak pek bir şey söylemedi. İnger onun konuşmasını önlemeye hiç çalışmamışken bile. Bütün söylediği sert bir solukla şu oldu. Hoşt! Sen bu eve layık değilsin. İnger ondan bunu hiç beklemezdi. Adamın uzun zaman içine attığı acı duygular geri tepmiş olsa gerekti. Kötü bir gün, uzun bir gece, arkasından gene bir gün. İzak evden çıktı gitti, dışarıda yattı. Ambara alınacak ot vardı çünkü. Sivert de babasının yanındaydı. İnger'e Leopoldinecik'le hayvanlar arkadaşlık ettiler. O gene de yapayalnızdı. Hemen hemen boyuna ağlıyor, kendi kendine başını sallayıp duruyordu. Bundan önce ömründe ancak bir kez daha böylesine yürek çarpıntısı duymuştu. Onu hatırlamıştı şimdi. Yatağında yatarken yeni doğmuş çocuğunu boğduğu gün. İzaklı oğlu neredeydiler? Boş durmamışlardı. Hayır, ot işinde bir gün, bir gece çalışmışlar, gölde bir kayık yapmışlardı. Kaba saba bir tekne ama bütün işleri gibi gene kunt sağlam. Kayıkları vardı artık, ağlarını alıp balığa çıkabilirlerdi. Dönüp eve geldiklerinde otlar gene kupkuruydu. Doğaya güvenerek meydan okumuşlardı ama zararlı çıkmamışlardı. Kazançlı çıkmışlardı. Derken Sivert bir kolunu havaya doğru fırlattı. Anam otları içeri almış. İzak tarlalara doğru şöyle bir baktı. Dedi. Otların bir kısmı yerlerinde yoktu. İnger şimdi öğle yemeği için eve dönmüş olsa gerekti. Otları içeri almakla iyi etmişti gerçekten. Bir gün önce İzak onu paylamış, hoş demişti ya. Otlar hayli de ağırdı. Kendini pek zorlayarak çalışmış olsa gerekti. Ayrıca ineklerin, keçilerin sağalması da vardı. İzak oğluna, gir içeri yiyecek bir şeyler al dedi. Sen gelmiyor musun? Hayır. Biraz sonra İnger göründü. Geldi eşeğe oturdu. Kendini biraz düşünsen dedi. Gel içeri, biraz bir şey ye. İzak buna karşılık komurdandı. Dedi. Yalnız son günlerde İnger'in aşağıdan alması öyle tuhaf bir şeydi ki İzak'ın inatçılığı gevşedi. İnger, benim yabaya iki diş takabilsen otlarla gene uğraşırım dedi. Ya işte gene kocasına gelmiş, evin beyine bir şey istiyordu. Azarlamadığı için içinden borçluluk duyuyordu. İzak, sen çok çalıştın dedi. Yabayla, arabayla falan. Yo, daha çalışırım. İzak, benim şimdi yabayla uğraşacak vaktim yok. Bak yağmur geliyor dedi. İşine gitti. Karısını koruduğundan böyle söylemişti elbet. Çünkü yabayı düzeltmek için harcadığı iki dakikaya karşılık onu çalıştırmakla 10 kat kazançlı çıkardı. Neyse, İnger yine çıktı geldi yabasıyla. Büyük bir istekle otları toplamaya koyuldu. Sivert de atla arabayla geldi. Hepsi kanter içinde işe koyuldular, otu içeri aldılar. Hayli iş görmüşlerdi. İzak da bizim davranışlarımızı, bir daler çalmaktan ot toplamaya dek bütün davranışlarımızı yöneten o yukarıdaki güçleri düşündü gene. Üstelik şimdi bir de kayık vardı. Yarım kuşak boyu üzerinde düşündükten sonra kayık yapılmıştı. Şimdi orada gölde duruyordu. Hey Allah'ım hey, dedi İzak. Uzun sözün kısası. Pek olağanüstü bir akşam olmuştu o akşam. Bir dönüm noktası. İnger haylidir yoldan çıkmıştı. Derken onu yerden şöyle bir kaldırmak gene eski yerine oturtuvermişti. İkisi de olup bitenlerin hiç sözünü etmiyordu. İzak sonradan utanmıştı. Topu topu bir dalercik. Lafını etmeye değmez bir para yüzünden. Ne de olsa bu parayı verirdi ona çünkü kendisi de oğlana seve seve para gönderirdi. Sonra para onun olduğu kadar İnger'in de değil miydi? Öyle oldu ki bu kez İzak alçaktan almaya başladı. Daha çok şeyler de oldu. İnger kafasını değiştirmişti anlaşılan. Gene değişmiş, o kibar hallerini yavaş yavaş unutarak yeniden hamarat olmuştu. Yabana gelip yuva kuran bir adamın karısı. Eskisi gibi gene hamarat, gene düşünceli. Düşünün, erkeğin pençesi ne harikalar yaratıyormuş. Doğrusu da buydu ya. Ortada güçlü kuvvetli, sağlığı yerinde bir kadın vardı. Oldukça da aklı başındaydı ama uzun zaman yapma bir havayla sarılı kalıp bozulmuştu. Bu kadın ayakları üzerine dimdik duran bir adama gelip tost vuruyor. Bu öyle bir adam ki yeryüzünde, toprak üzerinde doğuştan edindiği yerden bir an olsun ayrılmamış. Hiçbir şey onu yerinden kıpırdatamaz. Daha türlü şeyler. Ertesi yıl gene kuraklık başladı. Bitkileri için için öldürdü. İnsanın yürekliliğini kırdı. Ekinler orada kuruyup duruyordu. Patatesler, O yaman patatesler kurumuyordu ama çiçek açıyor, bir daha çiçek açıyordu. Çayırlar kül rengi kesilmişti ama patatesler çiçek açıyordu. Her şeye yukarıdaki güçler yön veriyordu elbette ama çayırlar kül rengi kesiliyordu işte. Derken bir gün Geisler çıka geldi. Eski bucak müdürü geldi en sonunda. Sevinilecek bir şeydi bu. Demek ki ölmemiş, yeniden ortaya çıkmıştı. Peki niye gelmişti şimdi? Görünüşe bakılırsa bu kez pek şaşırtıcı bir haber getirmemişti. Ne madenleri işletme hakkını almaya gelmişti, ne bir belge getirmişti. Hiçbir şey. Pek de yoksul giyinmişti. Saçı sakalı ağarmış, gözlerinin çevresi daha da kızarmıştı. Yanında eşyasını taşıyacak adam falan da yoktu. Kağıtları da cebindeydi. Çantası bile yoktu. Good luck dedi. Isaac'la İnger'de good luck dediler. Hangi rüzgarlar attı sizi buraya? Geisler başını salladı. İnger kendiliğinden bana Trondheim'de çok iyilik ettiniz sağ olun dedi. Isaac da başını salladı. Ya ikimiz de bundan dolayı size çok borçluyuz dedi. Geisler öyle duygularla falan uğraşacak adam değildi. İsveç'e gidiyorum da dedi. Kuraklıktan dolayı başları hayli dertteydi ama Serenrallılar Geisler'i gördüklerine gene de sevinmişlerdi. En iyi yiyeceklerini çıkardılar ona. Onun iyiliklerine karşı kendisine bir şeyler yapabildikleri için de gönülden seviniyorlardı. Görünüşe bakılırsa Geisler'in derdi yoktu. Hemen pek konuşkan kesildi. Tarlalara doğru şöyle bir baktı, başını salladı. Gene eskisi gibi dik duruyor, cebinde yüzlerce daler varmış gibi görünüyordu. Onları da çevresindeki her şeyi de şenlendirdi. Yo, şaklabanlık falan etmedi ama pek canlı bir konuşması vardı. Güzel yer şu Selenra, hoş yer dedi. Siz buraya yerleştiniz ya, şimdi birbiri ardınca başkaları da geliyor İzak. Ben 5 ev saydım, daha başka var mı? Hepsi 7 tane, ikisi yoldan görünmüyor. 7 ev, demek 50 can. Aa, çok geçmeden pek kalabalık bir yer olacak buraları. Okulunuz da varmış ha? Ya, var. Tamam, kendi okulunuz. Brede'nin yerinden aşağıda, orası daha ortada olduğu için. Düşün, Brede yabanın ortasında bir çiftlik kurmuş. Bu düşünce üzerine Geisler bir kahkaha attı. Seni hep işitiyorum İzak. Buraların en varlıklısı senmişsin. Sevindim buna. Bıçkı tezgahın falan da varmış ha?